Güne bakan.
Hem güneşe çok benzer, hem güneşe deli gibi sevdalıdır. Her gün ümitle ve hasretle bekler güneşin doğmasını. Her yeni günü, işte o gün bugün diye heyecanla kucaklar, bağrına basar. Bu umudun sahibi güne bakan çiçeği. Biz de güne bakan gibi her yeni günü sevgiyle, umutla, heyecanla karşılayalım. Yılmadan, usanmadan hayata sımsıkı sarılalım istiyoruz. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Tolga Kökten ve mikrofonda ben Mustafa Çamlıca, sevgi ve umuda kapı aralamak isteyen küçük bir aileyiz. Siz sevgili dinleyicilerimizle büyümek, kocaman bir aile olmak ve yüzümüzü her daim güneşe dönmek istiyoruz. Tıpkı güne bakanlar gibi. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında Güne Bakan'a hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Takvim yaprakları 20 Eylül 2021 Pazartesi'yi Türkiye'de saatlerimiz 15.06'yı gösteriyor. Haftanın ilk iş gününde herkese selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Sağlık ve huzur dolu güzel bir hafta geçirmenizi diliyoruz efendim. Bizi Türkiye'nin Sesi Radyosu.com ve TRT Memleketim FM.com adreslerimizden dinleyebiliyorsunuz. Ayrıca Facebook ve Twitter'da TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM sayfalarımızdan da mesajlarınızı bizlere iletebilirsiniz. Bugün programımızın ilk bölümünde Tuna Boyu'nda köşemizde Trakya Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Mustafa Hatipler telefon hattımızın diğer ucunda olacak. Tuna Nehri ile olan birlikteliğimizin tarihi süreci ve Tuna'nın saklı anlamı üzerine söyleşimize geçen hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Efendim ikinci bölümümüzde kitapları konuştuğumuz Söz Uçar köşemizle sizlerle olacağız. Her hafta yazarlarıyla kitaplarını konuşuyoruz. Bu hafta da Ruhun Yedi Kapısı Kadim Bilgelik kitabını mercek altına almak istedik. Bakalım bu kitap bizlere neler anlatıyor? Kitabın yazarı, psikolog Kerim Ali Doğacı telefon hattımızda olacak. Güne Bakan programını dinliyorsunuz. Sizler için seçtiğimiz güzel bir müzikle yayınımıza devam ediyoruz.
Gözlerinden kıpkırmızı damlayan hüzündür deli. Beni balıka çeviren Bengisu yüzündür deli. Cimri davranma belki de gelen son yüzündür deli. Hamis sevdadır içim senin öksüzündür deli. Gözlerini yavaş yavaş gözlerime döndür deli. Ya gel parlasın yıldızın, yanasınla söndür deli. Gözlerini yavaş yavaş gözlerime döndür deli. Ya gel parlasın yıldızın, yanasınla söndür deli. Ya gel parlasın yıldızın, yanasınla söndür deli. Thank you. acımı çeken, ne de ölüm ne de yine teslim olup boyun büken. Sen yeryüzü kültüründe tatlı bir muamma iken, huslet anka yurdun adı, icran yüreğimle diken. Gözlerini yavaş yavaş gözlerime döndürdüm. Ya gel parlasın yıldızım, yan azınla söndürdüm. Gözlerini yavaş yavaş gözlerime döndürdüm. Ya gel parlasın yıldızım, yan azınla söndürdüm. Ya gel parlasın yıldızım, yan azınla söndürdüm. Gözlerini yavaş yavaş gözlerime döndür dedi. Ya gel parlasın yıldızım, yanazınla söndür dedi. Gözlerini yavaş yavaş gözlerime döndür dedi. Ya gel parlasın yıldızım, yanazınla söndür dedi. Ya gel parlasın yıldızım, yanazınla söndür dedi. Ya gel parlasın yıldızım.
Tuna boyunda.
Burası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu, TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında yolculuğumuz devam ediyor. Efendim Güne Bakan'a Tuna Boyu'ndan köşemizle devam ediyoruz. Trakya Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Mustafa Hatipler şu anda telefon hattımızda. Sayın hocam merhaba, yayınımıza hoş geldiniz.
Merhaba üstadım, hoş bulduk, çok teşekkür ederim.
Sayın hocam sizi duyamıyorum. Buyurun. Ama...
Öyle mi?
Merhaba. Şu anda teknik bir sıkıntımız oldu, küçük ama halledildi. Şu anda sesinizi alabiliyorum. Hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyorum Sayın Hocam. İki Mustafa bir araya geldi. Güzel bir program olacak inşallah. Öyle ümit ediyorum.
Kesinlikle Mustafa'ların sayısının çoğalmasında fayda var. Mustafa'lardan zarar gelmez Mustafa.
Evet inşallah öyledir inşallah. Kıymetli Hocam, buyurun. Programımızın bu bölümünün adı Tuna Boyu'ndan. Geçen hafta bundan bir nebze de olsa söz etmiştik. Bir girizgah olması bakımından öncelikle nehirler hakkında düşüncelerinizi alalım. Nehirler size ne ifade ediyor?
Şimdi geçen hafta bu programa başladık ve Tuna Boyu'ndan devam edeceğimizi konuştuk. Bu arada ben özür dileyerek söyleyeyim, sesimi geriye doğru duyuyorum ama buna bir müdahale şansımız varsa.
Canlı yayınlardan tarafında. Canlı yayınlarda maalesef böyle teknik sıkıntılar olabiliyor.
O i̇şte zaman ses devam ediyor
vesaire. Konuşmanızı engellemeyecek şekilde ise devam edelim. Arkadaşlarımız da oradan teknik ayarlamaları yapmaya çalışıyorlar.
Sorun yok, devam edelim edebildiğimiz kadar.
Buyurunuz.
Nehirler de geçen hafta çok az Tuna'dan söz ettik. Tuna Boyu'ndan ismimizden hareketle. Nehirler de aslında tıpkı şehirler gibi insanlara benzer. Nehirlerin de tıpkı insanlar gibi hafızası, sevdikleri, sevmedikleri vardır. Nehirler de tıpkı insanlar gibi aslında dile gelir, konuşur, bazen de susar. Nehirlerin konuşmasındaki kelimeler akarken çıkardıkları seslerde gizlidir. Susmaları da yamaçlarını kendilerini vurmalarında. Hırçınlıkları da aslında kurumalarındandır suların. Bu kuruma sadece sularının azalmasından ibaret sanılır ki yanlış. Bu nehirlerin suskunluğudur. O kurumayla bunun alakası yok. Öyle olsaydı rahmetli Abdurrahim Karakoç, ekin ektim başak yılan, kuşandığım kuşak yılan, yorgan akrep döşek yılan, bir gün rahat yatamadım, suları ıslatamadım diye feryadu figan etmezdi. İşte suların o ıslatılamaması, suların kuruması aslında suların suskunluğundan. Nehirlerin de Mustafa Hocam tıpkı insanlar gibi gönlü vardır. Kalbi vardır, yüreği vardır. Hem de nehirlerin gönlü bir sırça saraydandır. Çok çabuk kırılır, çok çabuk dökülür. Nehirler tıpkı insanlar gibi çok çabuk üzülürler, sevinirler, mutlu olurlar. Unutulduklarında ya da terk edildiklerinde kırılır nehirler. Hatırlandıklarında mutlu olurlar ki bu programın bu bölümünde biz hem Tuna boyunda konuşacağız, hem Tuna'yı konuşacağız zaman içerisinde, hem de bir vefa örneği olarak Tuna'yı unutmadığımızı ifade edeceğiz. Nehirler de tıpkı insanlar gibi ağlar, gözyaşları sel olup akar. Bu tiradı çok uzatmak istemiyorum, kestirmeden gideyim. Nehirlerin de tıpkı insanlar gibi sevdiklerinden yana, sevdikleriyle birlikte olmaktan yana ya da ayrı kalmaktan yana şanslı olanları vardır, şanssız olanları vardır. Mesela daha sonra bu gelecek, bugün ve daha sonraki programda konuşacağımız Tuna'nın klasik olarak bilinen, sevdiği millet olarak bilinen Türk milleti varken Tuna'nın sevmediği olarak da ilginç bir şekilde Almanlar bilinir. Mesela Tuna Almanlardan yana sevgisizdir ama bize karşı öyle değil. Nehirlerin de tıpkı insanlar gibi ağırbaşlı olanı olduğu gibi kabadayısı, küheylanı, delikanlısı diyelim argo tabirle vardır. Ağırbaşlı olanı usul usul akıp giderken nehirlerin kabadayısı, nehirlerin küheylanı çağlayarak akar. Hatta o da başını yamaçlarına, içindeki taşlarına vura vura akar. Nehirlerin de tıpkı insanlar gibi zengin olanlar olduğu gibi kimsesiz olanları, garip olanları, fakir fukara olanları, öksüz olanları, hatta tıpkı insanlar gibi yetim olanları vardır. Nehirlerin garipliği, nehirlerin kimsesizliği, ıssızlığı sevdiklerinden ayrı kaldıklarında ortaya çıkar. Ve nehirlerin de tıpkı insanlar gibi sevdaları, hasretleri, hasrettikleri, vuslatları, vuslat arzuları vardır. Nehirler garipliklerini, hasrettiklerini, hasretlerini insandan farklı hallerde ortaya koyarlar. Bu hallerden bazıları taşmak, köprüleri, bentleri aşmak, etrafını yıkmak, deli gibi akmak gibi olduğu gibi, tıpkı Plevne'de yaşadığımız hüsranda olduğu gibi akmamak ya da sessizce ağlayarak akmak şeklinde ortaya çıkar.
Evet.
Mustafa'cığım, bizim medeniyetimiz su medeniyetidir. Bizim medeniyetimiz gözyaşı medeniyetidir. Bizim medeniyetimiz nehirlerin buluşturduğu, nehirlerin taşıdığı, nehirlerin büyüttüğü bir medeniyettir. Bu medeniyet içinde nehirlerimiz her zaman baş köşede kurulmuş ve her zaman baş tacımız olmuştur. Hangisini yazsak, medeniyetimizin baş tacı olan nehirlerimizden hangisini yazsak biri mutlaka eksik kalır. Harameyn-i Şerif'in sahibi değil, hizmetkarı olduğumuzu kulağına fısıldadığımız Nil'dir mesela bunlardan biri. Bizden doğmasına rağmen mahzun bir şekilde, bizden büyümesine rağmen mahzun bir şekilde bizi terk eden Dicle, Fırat, Aşık Veysel'in ifadesiyle Zara dağlarında toplanıp Sivas'ı, Kayseri'yi, Nevşehir'i, Ankara'yı dolaşan Yeşilırmak ve Sakarya ile koklaşan, Yunus'umuzun aşkı ile çağlayıp coşan Kızılırmak, Anadolu'yu bir baştan bir başa şenlendiren Yeşilırmak, zafer çığlığımızın boğazımızda kaldığı ve mahzunluğumuzu sakladığımız Purut, kendini bizimle birlikteyken bulan ve bizim kudretimizle bir gök kuşağı gibi ayağa kalkan Ural, Volga, Selenga, Vey, Orhun ve üstadın nerede kardeşlerin cömert Nil, yeşil Tuna, giden şanlı akıncı ne gün döner yurduna diye haykırdığı ve ardından yüzüstü çok süründün ayağa kalk dediği Sakarya. Rila dağlarından kaynağıp ağırbaşlı akan ve yanına Arda ile Tunca'yı, Kızıldere'yi katıp Ege ile buluşan ve benim şehrimin nehri Meriç, hasretliğin destanını yazan İskeçe, Karasu, Üsküp'ün içinde dokunan kumaşlara can veren ve Selanik içinde okunan selalara şahitlik eden Vardar, kalesine bakıp bakıp gizlice gözyaşını silen Niş, Nişova, Mostar Köprüsü'nün ayağında sevdikleri genç kızlara Mostarlı delikanlıların yiğitliklerini göstermek için attıkları Allah nidasını Adriyatik denizine taşıyan Neretva ve koca Sinan'ın muhteşem eseriyle taçlanmış olan Dirina, Drahor, İber, Dirim, Karadirim, velhasılı kelam bu listeyi böyle saatlerce uzatabiliriz ve dediğim gibi hangi birini yazsak bu listeden bir diğeri mutlaka eksik kalır.
Evet. Hocam çok güzel anlattınız. Hani yanınızda birisi ballandıra bir yemek tarifi verir, ağzını sulanır ya. Benim evet. De şimdi şöyle bir nehrin kenarında olasım var. Gözlerimi kapatıp dinlenesim geliyor.
Lütfen.
Bilmiyorum, dinleyicilerimiz mutlaka, nasıl bir hissiyata kapıldılar.
Çok teşekkür ederim. Mutlaka bunu yapın. Göreceksiniz ki bizim medeniyetimiz gerçekten bir gözyaşı medeniyeti, gerçekten bir nehir medeniyeti. Bunu mutlaka yaşayacaksınız.
Evet. O suyun şıkırtısı, efendim o su evet. Taşlara çarpacak. Böyle güzel bir su sesi ortaya çıkacak. Kesinlikle. Osmanlı Devleti de bunu ruhsal hastalıklarda kullanmış ya, su sesi.
Evet.
İnsanın benim şehrimde. Ruhuna o kadar iyi geliyor ki.
Evet. Bu benim şehrimde büyük bir külliyeyle bunu kullanmış Mustafa'cığım. Üstelik de akıl hastalarının batıda 1400'lü yıllarda dövülerek, bir şekilde yok edilerek, öldürülerek tedavi edilmeye çalışıldığı süreçte ve benim şehrimde Sultan II. Beyazıt Han'ın bir vakfiyesi olarak külliyede akıl hastaları su sesiyle tedavi edilmiş. İlginç olanı söyleyeyim mi? Mutlaka siz bunu bilerek söylediniz. Akıl hastalarının tedavi edildiği o külliye Edirne'de Tunca Nehri'nin hemen kıyıcığında.
Evet. Çok önemli burası. Doğru.
Evet. Bu da bizim medeniyetimizin ne kadar nehirlerle barışık, ne kadar nehirlerle emhal, ne kadar nehirlerle birlikte olduğunun bir göstergesidir.
Evet. Kıymetli hocam, şimdi nehirlerden bahsediyoruz. Tabii nehirler şarkılara, türkülere de konu olmuş. Şöyle evet. Diyor, ben bir göçmen kızı gördüm Tuna boyunda. Elinde bir besli kuzu hem kucağında. Doğru söyle göçmen kızı, annen var mıdır? Ne annem var ne babam. Kalmışım öksüz. Şimdi Tuna Nehri'ne geçmek istiyorum müsaadenizle. Kültür ve medeniyet havzamızı şekillendiren nehirlerimizi saymak ve anlatmak için saatler, programlar yetmez.
Evet,
peki ya Tuna Nehri, neler söylersiniz?
Şimdi Tuna Nehri'nde siz öyle bir kurşun sıktınız ki bizi yüreğimizden vurarak Tuna'ya bir giriş yaptınız. Evet, ben bir göçmen kızı gördüm.
Tuna boyunda. Evet.
Tuna boyu ne yazık ki akıncılarımızın, bunu geçen hafta söyledik ama tekrarında fayda var. Akıncılarımızın rütbe ve kıdem almak üzere üzerinden geçtikleri ve üzerinden geçmeyi bir kariyer saydıkları Tuna. Nitekim bu Suzi Çelebi Gazavetnamesi'nde Malkoçoğlu Ali'nin ismini verir. En fazla Tuna'dan geçen akıncı olarak, ki bakın rakam çok ilginçtir. Bu Suzi Çelebi Gazavetnamesi'nde var. Akıncı Malkoçoğlu Ali tam 330 defa Tuna'dan geçip gitmiştir. Bu çok ciddi bir rakamdır. Maalesef sonrasında ne yazık ki Tuna'da böyle Tuna boyunda göçmen kızları, annesini terk etmiş, babası tarafından bir şekilde bırakılmış göçmen kızlarının olduğu bir serencam başlamıştır. İster izniniz olursa Tuna'nın önce genel olarak duruşundan söz edeyim. Sonra da yavaş yavaş vaktimizi de aşmadan bizim ruhumuzda, bizim kalbimizde, bizim medeniyetimizdeki Tuna ile alakalı söyleşmeye başlayalım.
Evet.
Tuna Nehri sahip olduğu jeostratejik konumu nedeniyle tarih boyunca sıradan bir nehir olmanın çok ötesinde bir vaziyette yaşamıştır. Hı hı. Tuna Nehri bugün olduğu gibi dün de geçmişte de hem Balkan hem Avrupa, özellikle Orta Avrupa coğrafyasının önemli bir ulaşım vasıtası olmuştur. Gerçekten de Tuna Nehri Orta Avrupa'yı Balkanlara, Balkanları Karadeniz'e ve Karadeniz üzerinden de Akdeniz'e ulaştıran bir su yoludur. Bilirsiniz ki Mustafa Bey, bu ulaştırma sadece bir taşıma görevi, taşıma misyonundan ibaret değildir. Bu su yolunun ulaştırma adı altında yaptığı faaliyet hem bir birleştirme hem de kültürel aktarım görevidir. Tuna Nehri İstanbul, Sofya, Niş, Belgrad, Budin ve Viyana'yı birbirine bağlayan ve tarih içinde adına bizim Osmanlı'nın orta kol dediği ama tarih içinde adı Çarski Durum Slavcası, Türkçesini söyleyelim, İmparator Yolu olarak bilinen bu bir güzergahın en önemli geçiş noktasında.
Bir bağlantı noktası Tuna, olması hasebiyle evet, de önem arz ediyor.
Evet, Tuna İmparator Yolu'yla hem Belgrad'da hem Budin'de hem de Viyana'da karşılaşmakta, çakışmakta, karşı karşıya gelmekte, zaman zaman da bu yola eşlik etmektedir. Tuna Nehri'ni farklı kılan en önemli hususiyet onun birçok ticari ve askeri yolun işte az önce söylediğim gibi kavşağı konumunda olmasıdır. Bu anlamda Karpat yolları, o bölgedeki geçen yollar bunlar, Lalomita İbrahim yolu, Boğdan Moldova yolu ve Tatar yolunun aşağı Tuna'ya indiğini ifade edersek eğer, Tuna'nın sahip olduğu jeostratejik konumun ne kadar kritik, ne kadar önemli olduğunu da ifade etmiş oluruz. Tuna Nehri Osmanlı dönemi öncesinde de, yani Tuna tırnak içinde söylüyorum bizim olmazdan önce de Roma ve Bizans döneminde yine coğrafi özelliği nedeniyle doğal sınır oluşturmuştur. Ve aynı zamanda da bir geçiş mekanıdır. Osmanlı Devleti de aynı şekilde onun sınır olmasından istifade etmiştir. İlginçtir. Günümüzde de bunu konuşacağız. Günümüzde de Tuna Nehri hala ülkeler arası sınırları oluşturan doğal bir engel konumundadır. Yani bu anlamda Tuna Nehri çağlar boyunca olduğu gibi günümüzde de Orta Avrupa'nın şah damarı konumundadır. Bunu özellikle altını çizerek söylemek istiyorum. Yine Tuna'nın suyu yaz aylarında buharlaşıp azalmakta, şiddetli geçen kış aylarında ise taşkınlara sebep olmakta ve enteresan bir şekilde, bu çok bilinmez diye bunu söylüyorum, buzlanıp don tutmakta ve buzlanmaktadır. Tuna'nın don tutmuş, buzlanmış hali başlı başına bir efsanedir. Görmenizi, yaşamanızı tavsiye ederim.
Evet, inşallah. Hani diyor ya, evet, Tuna Nehri akmam diyor, etrafımı yıkmam diyor.
Onlara geleceğiz. Evet, onlara geleceğiz. Siz çok güzel bir türküyle başladınız. İnşallah bu bugün yetişmeyecek. Saate bakıyorum.
Evet,
15,
süremizin sonlarına doğru 27, geliyoruz.
Sonlara doğru geliyoruz. Yani bu Hatipzade'nin bir şiiri var. Aslana meydanlar gerekli, zindanlar değil. Vebali büyüktür zincirli hürriyetin. Zindancı başı haklının karşısında eğil. Senin günahını çekmesin zürriyetin. Üzgünüm ama Tuna Nehri'ne de programlar, saatler gerekli. 20 dakika maalesef yetmiyor. Ama bunu zaman içerisinde 20 ekleyerek devam edeceğiz.
Evet, inşallah. Hocam gidip görmek lazım değil mi? Yani hakikaten kesinlikle, o hissiyata varmak lazım. O nehrin yanında durup efendim o havayı teneffüs etmek, yanında vakit geçirmek... Ya kitaplardan okuduğumuzda yavan kalıyor biraz. O hissiyata varmak lazım.
Yaşamadan bilinmez. Bakın bu son iki dakikada Evliya Çelebi'yi biliyorsunuz. Hani İstanbul'da hemen İstanbul Boğazı'nın başında sabah namazını kılarken rüya aleminde Peygamber Efendimiz'i gördüğünde evet, şefaat ya Resulallah yerine sehven seyahat ya Resulallah deyip de yedi evet, düveli gezen bizim seyyahımız. Bakın o seyahatnamesinin 9. cildinde Tuna Nehri'ni şöyle betimler. Çok güzel olduğu için sizinle paylaşmak
tabii
istiyorum.
Tabii, buyurunuz.
Aynen olduğu gibi söylüyorum. Bağusuz cümleden Nehri Tuna, yani Tuna Nehri mübdeyi 110 konak yerdir. Mübde ne bilirsiniz, nehirlerde mansap ve menba vardır. Menba nehrin doğduğu yere denir. Mansap da vardığı yere denir. Ama burada Tuna Nehri Alaman Dağı'ndan, bunu geçen hafta programda söyledik ama Tuna Nehri Alaman Dağı'ndan doğuyor Almanya'da. Kara Orman'dan doğuyor ama Mustafa'cığım Tuna Nehri'nin doğduğu yeri biliyoruz. Ama Tuna Nehri'nin mansabını, bittiği yeri bilmek mümkün mü? Her ne kadar oradan doğuyorsa, her ne kadar Avusturya'dan, Slovakya'dan devam edelim. Sırbistan'dan, Bulgaristan'dan, Romanya'dan, Ukrayna'dan, Moldova'dan geçip Karadeniz'e dökülüyorsa da Tuna Nehri orada bitmiyor. Muhtemelen Karadeniz'in altından derin bir koşuyla, devasa bir coşkuyla bizim Boğaz'a, İstanbul Boğazı'na geliyor, Marmara'ya geliyor. Onu seven, onunla onur duyan, ona şahsiyet kazandıran ülkenin topraklarına akıyor. Şimdi Seyahat Nebi'ye döneyim. Zamana da bakıyorum. 2 dakikam var.
Evet.
Şöyle diyor. Bağusuz cümleden nehri, Tuna Nehri mevkii 110 konak yerdir. Yani başladığı yerle uzunluğu 110 konaktır. Alman'dan çıkıp kendiye 700 nehir mahlut olarak, yani 700 tane nehri kendine dahil ediyor, diyor Evliya Çelebi Tuna Nehri için. Karadeniz'e 5 yerden, biri Kili Boğazı'ndan, biri Tunca Boğazı'ndan, biri bu Tulça olabilir, biri Sulina Boğazı'ndan, biri Beştepe dibinde, biri Karaarman Boğazı'nda Karadeniz'e karışıp derya olup mahlut olur. Ta Beçe ve Praga, Alman'a varınca nice bin pare şayka, şayka bizim ince donanma dediğimiz Tuna'daki gemilere verilen isimdir. Hı hı. Ve karamüsel zabına, bu da yine Tuna'da yer alan küçük çaplı gemilerimize verilen isimdir. Ve sırınya, sırınba, bu da aynı şekilde gemiler yürüyüp bir nehri azimdir. Ve bakın, çok enteresan, sizi teyiden söylüyorum, gitmek lazım, görmek lazım. Diyor ki hamdi hüda, Cenab-ı Hakk'a hamdolsun, bu nehri Tuna'nın, yani Tuna Nehri'nin evvelinden ahirine, yani Alman diyarından, yani Almanya kara ormanlar bölgesinden, tuluğundan, doğumundan Karadeniz'de grubuna dek bu nehrin iki tarafını 5 kere seyahat edip temaşa etmişizdir.
Evet.
Seyahatnamesinde böyle yazıyor. Evliya Çelebi eğer Tuna'yı 5 defa baştan sona seyahat ettiyse bizim bugünkü imkanlarla herhalde en az 100 defa Tuna'ya gitmemiz, Tuna'yı görmemiz, Tuna ile konuşmamız lazım.
Evet.
Son cümlem şu olsun, saat 15.32, hiç kimse merak etmesin, Tuna bizi ayakta, Tuna bizi kalbini avuçların içine alarak bekliyor.
İnşallah. En kısa zamanda biz de kavuşalım, öyle dileklerde bulunalım.
İnşallah. Çok teşekkür ederim.
Kıymetli hocam, Melihat Gülses'ten "Ben bir göçmen kızı gördüm Tuna boyunda" türküsünü hediye edelim. Rumeli'den ve sesimizin ulaştığı her yerden bizi dinleyenlere, sizlere de armağan olsun. Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan'da Trakya Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Mustafa Hatipler bizlerle birlikteydi. Güne Bakan devam ediyor.
Doğru söylerim. Söz uçar.
Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan Söz Uçar köşemizle devam ediyor. Bu hafta farklı bir kitabı ele alacağız. Şu anda psikolog ve yazar Kerim Ali Duacı telefon attığımızda. Kerim Ali Bey merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
Merhaba Mustafa Bey, hoş buldum. Teşekkür ederim.
İyi günler, iyi bir hafta diliyoruz. Ruhun Yedi Kapısı Kadim Bilgelik. Bu kitabınıza konuşacağız sizinle. Tabii kitabın kapağı benim çok hoşuma gitti. Çok sade bir görünümü var. Sanırım yoga yapan bir hanımefendinin görüntüsü.
Aynen.
Çok hoş. Renkleri de öyle. Ruhun Yedi Kapısı. İsterseniz bu isimden başlayalım. Ruhun Yedi Kapısı ismini nasıl verdiniz? Bu yedi ne anlama geliyor?
Çok güzel bir soruyla başladık aslında. İnsan anlatılırken genelde beden ve ruh olarak ikiye ayrılır bir şekilde anlatılıyor. Biz fiziksel olarak bir bedenimiz var. Daha sonra da onun içinde ruh var. Ruh fiziksel beden ömrünü tamamladıktan sonra ruhu devam ediyor ve bitiyor. Aslında üçüncü bir nokta var unutulan, can kısmı. Aslında biz üç temel şeyden meydana geliyoruz. Birincisi fiziksel beden, ikincisi enerji beden yani can, üçüncüsü de ruh. Can dediğimiz enerji bedeni ise yedi katmandan meydana geliyor. Her bir katmanın da bir anlamı var. Eğer biz bu canın yedi katmanına vakıf olabilirsek, ruhumuzu aydınlatabilir, tekamüle erdirebilir ve dünyada çok daha iyi bir insan haline gelebiliriz. Bunu anlatmak istediğim için ruhun yedi kapısı ismini verdim. Hmm. Yani ruhumuza giden yedi kapıyı, yedi anahtar noktayı, yedi enerji merkezini açıkladım.
Aslında İslam'da da yedinin ayrı bir önemi var, manevi bir
Kesinlikle.
Değeri var. Baktığımızda yedi kat gök, yedi kat yer deriz. İşte Aynen. nefsin yedi mertebesi denir. İşte üçler, yediler, kırklar gibi sayılar vardır.
Aynen.
Öyle de bir öneme sahip.
Aynen. Zaten kadim toplumların hepsini incelediğimiz zaman gördüğümüz bu 7 sayısının önemini görüyoruz.
Evet.
Kadim ya ilahi bilgiler değişmedi. Yani değişti aslında tabii son dine kadar ama ondan önce de diğer toplumlara bu ilahi bilgi geliyordu. O ilahi bilgilerde de bütün sırlar aslında var. Ve bu ezoterik tarih dediğimiz kapsam içerisinde bu kısmı inceliyoruz. Ve 7 evet sırlı bir sayı.
Evet. Şimdi kitapta enerji kanallarından bahsediyorsunuz. Vücudumuzda enerji kanallarımız var. Bu kanallar bozulduğunda sağlığımızı da kaybedebiliyoruz. İşte psikolojimiz bozulabiliyor. Biraz bundan bahsedebilir misiniz? Vücudumuzda nasıl enerji kanalları var?
Bunlara nadiler ismi veriliyor. Bedenimizde aynı sinir sistemi gibi o omuriliğimizden bütün bedenimize yayılan bir görünmeyen enerji ağı var. Buna süptil enerjiler diyoruz, ince enerjiler. Bunun fiziksel bedendeki adı ise omurilik ve omurilikten yayılan sinir sistemi.
Hı hı.
Fiziki hale dönüşmüş hali. Fiziki dönüşmemiş hali ise enerji kanalları yani nadiler. Bunlar bütün bedenimizi sarıyor. Literatürde kaynaklarda 30 milyonun üzerinde bir sinir ağı olduğu ya da enerji ağı olduğu söyleniyor. Buradaki önemli nokta ise bu enerji ağlarının birleşerek birer merkez haline gelmesi. Bunlara da çakralar diyoruz. Vücut bedenimizde aslında yüzlerce çakra var, hatta binlerce çakra var. Ama yine yaratıcının insanı için her şeyi kolaylaştırması gibi bunu 7 taneye indirmiş.
Hı hı.
Biz bu 7 tanesinin üzerinde çalışmalar yaptığımız zaman geriye kalan o 30 milyonun üzerindeki enerji kanalını doğru bir şekilde akmasını sağlayabiliyoruz. Doğru beslenme, doğru konuşma, doğru söz söyleme, doğru yemek yeme, doğru bakma, doğru düşünme, bu bütün enerji merkezlerimize uyaran noktalar. Nasıl iyi bir insan olmayı hedefleyen ilahi kaynakların bize anlattığı gibi benim kitabımda da aslında bunu enerji tıbbından yola çıkarak anlatıyorum. Nasıl kendimizi doğru insan haline çevirebiliriz her açıdan? Bunun üzerine yoğunlaşıyor. Biz doğru olduğumuz zaman bedenimiz de doğru bir akışta oluyor ve doğal olarak da doğru bir şifaya ulaşmış oluyoruz.
Evet. Sosyal medyada, internete girdiğimizde çakra açma yöntemleri diye pek çok yazı görüyoruz.
Evet.
Peki biz çakralarımızın açık olup olmadığını nasıl anlayacağız?
Öncelikle çok doğru sorular soruyorsunuz. Çok güzel sorular soruyorsunuz. Çok teşekkür ederim bunun için. Çakra açma kelimesi birincisi çok yanlış ve hatalı.
Evet.
Bir yerde çakra açma kelimesini duyduğunuz zaman anlayın ki bu yazıyı yazan uzman değil. Sadece ölülerin çakraları kapalıdır. Onun dışında hepimizin zaten çakraları açık. Çakralar dengelenir. Bedenimizde zaten bunlar birer titreşim halinde duruyor. Aynı radyo frekansı gibi. Biz bir ayar yaptığımız zaman nasıl doğru radyo kanalını bulup düzgün bir şekilde sesi işitebiliyorsak çakralarımızı aynı şekilde doğru bir şekilde ayarladığımızda dengeye oturttuğumuzda doğru düzgün bir şekilde titremeye başlıyor. Bunlar için de aslında çakralarımız nasıl dengelenirin günlerce konuşulacak bir konu aslında ama en basit haliyle şöyledir. Baştan başlayarak anlatırsam daha doğru anlaşılır diye düşünüyorum. Birincisi temel çakramız var yani kök çakramız. Burası bizim cinsel organlarımızın olduğu bölgeye yakın diye ifade edeyim. Makata yakın bir bölgede. Bu bizim bacaklarımızı da kontrol ediyor, ayaklarımızı da kontrol ediyor, dizlerimizi de kontrol ediyor. Diyelim ki şöyle bir örnek verelim. Bir insan ayaklarında şişmeler var, ne bileyim varisler var, dizlerinde problemler var. Anlamalıyız ki kök çakrasında sıkıntı var.
Hmm.
Kök çakrasındaki sıkıntının kaynağı nedir? Temel çakramız, kök çakramız atalardır. Anne baba ilişkileridir ya da doğumla ilgili ilişkilerdir. Anne babasıyla ciddi sorunlar yaşayan kişiler, psikolojik travması olan kişiler doğal olarak kök çakralarını bozmuş olurlar. Bozdukları içerisinde eğer bunu düzeltmezlerse belli bir süre sonra da bunlar fiziki hastalıklara dönüşmeye başlar. Eğer ayaklarımız, işte makatımız, dizimiz yani makat bölgesine kadar ayağımızdan o bölgeye kadar olan noktalarımızda sıkıntı varsa biz anne ve babamızla olan travmalarımızı, ilişkilerimizi düzeltmemiz gerektiği yönde bizi bedenimizin uyardığını anlamalı ve bunun üzerine gitmeliyiz. Eğer bunun için psikiyatrik bir tedavi gerekiyorsa psikiyatrik bir tedavi almalıyız. Annemizle babamızla barışmamız gerekiyorsa, onlara kendimizi ifade etmemiz gerekiyorsa, onlara sevgimizi ifade etmemiz gerekiyorsa bunu yapmalıyız. Sorunun kaynağı neyse buna yönelmeliyiz. Diyelim ki ikinci çakramız cinsel çakra adı. Bu çakranın dengelenmesi de cinsel hayatla ilgili olan yaşanılan sorunlarla ilgilidir. Cinsellik deyince iki partnerin, iki insanın ilişkisi diye olarak düşünmeyelim de cinsellik 12 yaşları civarında gelişmeye başlar. Yani ergenlikle gelişmeye başlar. Ergenlik döneminde yaşanılan travmalar bizim bu çakramızın problemli olmasına neden olur. Bu çakra hangi organlarımızla ilgili? Birincisi tabii ki cinsel organlarımızla ilgili. İkincisi safra kesesiyle ilgili. Bağırsaklarımızla ilgili. Bir insanın işte sürekli kabız olduğunu düşünelim. Demek ki bu insan ergenlik döneminde bir travma yaşadı. Ergenlik travmasını ortadan kaldırdığımızda kabızlık sorununu da ortadan kaldırıyoruz. Bütün çakralarımız için uzun uzun anlatmayayım ama mesela tepe çakrasına geçeyim en son. Hı-hı. Son çakramız bu ilahi çakramızdır. Eğer düşüncelerimizde karmaşıklık varsa, inançlarımızla ilgili sorunlar varsa, herhangi bir şeye inanmıyoruz. Yani bunu ateizm olarak düşünmeyelim de kendimize bile inanmıyor olabiliriz. İnsanlara inanmıyor olabiliriz. İnanç sorunumuz varsa anlamalıyız ki tepe çakramızda bir dengesizlik var demektir. Bu çakranın da aktive olabilmesi, dengede olabilmesi, sağlıklı olabilmesi için de inancımızı sorgulamamız gerekir. İnanç sorgulamasında yapabilmemiz için de doğal olarak önce öğrenmemiz gerekir. Tepe çakramız zaten beynimizde, yani bilginin olduğu yerde. Ne kadar çok bilgilenirsek o kadar çok tepe çakramız dengede olur. O kadar çok da evrene, kendimize, varlığımıza, dünyaya doğru inancımız da artmış olur. Burada zaten Kur'an-ı Kerim'in ilk ayetinden de bahsedebiliriz. Oku ayetinden. Evet. Okumanın önemi burada çok önemli. Okumak ve sağlığın aslında birbiriyle ne kadar ilişkili olduğunu da buradan anlamış oluyoruz.
Evet. Kerim Ali Bey, kitabınızda o kadar güzel konulara değinmişsiniz ki ben şunu da merak ediyorum. Şimdi EFT teknikleri var. Duygusal özgürleştirme, evet, teknikleri. İşte kafa bölgesi, kol bölgesi, efendim yan kısımlar, buralara vuruş teknikleriyle böyle bir rahatlama sağlanıyor. Hatta sözel olarak da hangi konularda sıkıntı varsa telkinler veriliyor. Mesela kendine, aynen, güvensizse kendime güveniyorum, kendimi, evet, seviyorum, onaylıyorum ve kabul ediyorum gibi.
Evet.
Bu EFT tekniklerinin çakralarla nasıl bir bağlantısı var? Bir de akupunktur yöntemleri var. İşte iğne batırma, aynen, yöntemleriyle yine, evet, enerji yerlerine herhalde orada bir baskı, aynen, uygulanıyor ve, aynen, enerjiyi düzene sokmaya çalışıyor. Nasıl, aynen, bir bağlantı var? Anlatır mısınız?
Tabii ki. EFT konusu çok güzel bir konu. Özellikle buna değindiğiniz için de yine teşekkür ediyorum. Çünkü EFT bireysel evde herhangi bir uzmana ihtiyaç duymadan yapabileceğimiz en güzel psikodrama tekniklerinden bir tanesi. Özellikle bazı insanlar ekonomik sebeplerle psikologlara gitmiyor olabilirler, korktukları için olabilir. İşte hala ülkemizde aşılamayan bir sorun var. Psikoloğa veya psikiyatra gittiği zaman deli damgası yemekten korkabiliyor. Maalesef. Ya da bu konuda bilgisi yok. Yani bunun bir psikologla ya da psikiyatrla çözülebileceğine dair düşüncesi yok diyelim. Ama kendisinde sorun olduğunu biliyor. Kendisinde sorun olduğunu bilen, duygusal özellikle sorun olduğunu bilen insanların kolaylıkla EFT yöntemini her yerde 5 dakikada bile kendilerine uygulayabilirler. Açılımı duygusal özgürleşme tekniği. Hı hı. Yani olumsuz duygularımızdan özgürleşme üzerine kuruluyor. Bedenimizdeki bu bahsettiğim çakraların temel 7 çakramız bizim omuriliğimizin üzerinden akar aşağıya doğru, yukarıya doğru. Bir de yan çakralarımız vardır. Omuzlarımızda bulunan, ellerimizde bulunan, yüzlerimizde bulunan bu ara çakraların elle hafifçe vurularak, daha uyarmak kelimesini kullanalım burada. Elimizle o noktaları uyararak yaptığımız bir yöntem. İnternetten kolaylıkla bulabilirler EFT duygusal arınma tekniği dediklerinde. Kitabımda da var zaten noktaların hangi yerde olduğuna dair. Bu noktaları hafif pıtpıtlama diyoruz biz. Pıtpıtlama yöntemiyle oraya basınç uyguluyoruz. Bu basınç uygulanırken, yani sıkışmış enerjiyi vurarak açarken aynı zamanda bazı olumlama ve olumsuzlama cümlelerini kullanıyoruz. Hı hı. Birinci aşamada olumsuzlama ile gidiyoruz. Yani sorunumuz ne bizim? Mesela ben kedilerden korkuyorum diyelim. Fobiler üzerine çalışmak istiyoruz. Ben kedilerden korkuyorum diyoruz. İşte gözümüzün altında, kaşımızın üstünde, dudağımızın altında, çenemizde, ellerimizde ve tümuslarımızın üzerinde bulunan bölgeyi uyararak ben kedilerden korkuyorum, ben kedilerden korkuyorum diye tekrar ediyoruz. İkinci aşamada bir sefer olumlamaya geçiyoruz. Ben bana zarar vermeyen herhangi bir şeyden korkmuyorum. Korkmaya ihtiyaç duymuyorum. Ben korkmuyorum dersem yanlış bir şey olur. Çünkü korku duygusu tedbir alma duygusuyla ilgilidir. Bize zarar verecek unsurlardan korkmalıyız ki bunlara karşı tedbir alalım. Örneğin çok hızlı araba kullanmaktan korkmalıyız ki çok hızlı araba kullanmayalım ve tedbir alalım tabii gibi. O yüzden de ben korkmuyorum yerine bana zarar vermeyen şeylerden ben korkmuyorum olumlamasını yaparak bu noktaları yine elimizde vurarak uyarıyoruz. Ve bu şekilde o duygulardan arınmış oluyoruz.
Mantık şu İnsanlar, mu? Yanlış düşüncenin yerine doğru düşünceyi koymak.
İşte bu kadar basit. Aynen söylediğiniz gibi. İnsanlara ben bunu anlattığımda eğitimlerde veya genel işte sohbetlerimde. Ya bu kadar basit mi? Evet bu kadar basit. Çünkü bedenimiz bilge. Yani nasıl parmağımızı kestiğimizde hiçbir şey yapmadan sadece oraya bir tampon uyguladığımızda nasıl o yara iyileşiyor? Belki eskisinden daha güçlü hale geliyorsa. Evet. Bedenimize aynı şekilde bir tepkimede bulunduğumuz zaman bize doğru bir tepkimeyle geri dönüyor. Bedenimizin bilgeliği bu kadar hızlı sonuçlar vermesine ve güzel sonuçlar vermesine müsait bir şekilde yaratılmış.
Evet, Allah-u Teala o kadar güzel yaratmış ki aslında biz doğayı ve kendimizi kendi haline bıraksak, fıtratı bozmadan yaşamaya çalışsak, işte doğal ve dengeli beslensek, efendim stresten, kötü işlerden kendimizi muhafaza etsek aslında her şey yolunda gidecek ama biz bu dengeleri bozuyoruz değil mi?
İşte bu kadar basit. Bahsettiğiniz konu tam da bu. Fıtratın bozulması.
Evet.
Yalan söylediğimiz zaman çakralarımız bozuluyor. Yaratıcının emri nedir? Yalan söylemeyin. İşte herhangi bir canlıya yaşam hakkını elinden aldığımız zaman ya da işkence ettiğimiz zaman bizim enerji merkezlerimiz bozuluyor. Bu da dinen yasak bir konu zaten. İşte fazla yemek yemeyin. İsraf etmeyin diye bize tavsiyelerde bulunuyor. Evet, fazla yemek, oburluk aynı şekilde bizim enerji merkezlerimizi kapatan noktalardan bir tanesi. Ne kadar hayatı olduğu gibi yaşarsak, yani yaratıcının bize sunduğu doğrultularda yaşarsak aslında o kadar da sağlıklı oluyoruz. Hatta burada hemen şey konusuna geçebiliriz, namaz konusuna geçebiliriz.
Süremizin mesela sonlarına geliyoruz ama bir iki dakikamız tabii var. Sanırım sığmayacak, bilmiyorum.
Evet.
Eğer böyle kısaca anlatabilirsek, iki dakikaya sığacaksa konuşalım. Eğer sığmayacaksa bir başka programda konuşalım.
İnşallah öyle yapalım. Hemen kısaca değinebilirim. Çünkü tabii çok güzel bir konu.
Buyurun.
Kitabımda da bahsediyorum. Güneşe selam yogası diye anlatıyorum. Güneşe selam yogasıyla namazı eşleştirip baktığımız zaman ikisinde birebir aynı olduğunu görüyoruz. Bedenimizi eğip bükme hareketleri ve bu esnada da doğru cümleler kurduğumuzda enerji merkezlerimizi aktif etmiş oluyoruz. Yani bu çakralarımızı dengelemiş oluyoruz. Enerji merkezlerimizi dengelemiş oluyoruz. Günde sadece 5 kere namaz ya da eğilip kalkma hareketlerini yapmak ve doğru cümleler kurarak normal şifamızı da yakalamış oluyoruz. Aynı zamanda bütün şifaların özü nedir? Temizliktir değil mi? Hijyendir.
Tabii.
Abdest almak, bu noktaları uyarmak, bakın işte başa su koymak, tepe çakramıza koyuyoruz. İşte ellerimizin yıkanması, ellerimizdeki enerji merkezlerini temizliyoruz. Bu bir de o kadar güzel ki sadece su değil, bunu toprakla da yapabiliyoruz. İşte temiz bir başka nesneyle de yapabiliyoruz.
Evet.
Bedenimizi temiz nesnelere dokundurduğumuzda da aynı şekilde şifaya sahip oluyoruz. Yani bedenimizi fiziksel olarak değiştirmek, dönüştürmek, eğilmek, bükülmek, hareket etmek, bunu egzersiz olarak da yorumlayabilirsiniz. Namaz olarak da yorumlayabilirsiniz. Aynı zamanda doğru düşünceleri tekrar etmek, bunu dua olarak da düşünebilirsiniz. Ya da pozitif bir cümleyi devamlı olumlama yaparak tekrar etmeyi de düşünebilirsiniz.
Peki.
Bedenimiz şifalanıyor.
O kadar güzel anlatıyorsunuz ama süremizin sonuna geldik.
Tamam.
İnşallah başka bir programda sizden bir söz alalım, devam edelim. Çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Ruhun Yedi Kapısı Kadim Bilgelik kitabını konuştuk. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de Güne Bakanı'nın sonuna geldik ama bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. TRT Dış Yayınlar Dairesi Başkanlığı Türkçe Yayınlar Müdürümüz Sayın Şirin Sümer bir hatırlatmada bulunmuştu. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü kitabı Portekizce'ye çevrildi. Kendisi de tam bir kitap kurdu ve sanat aşığıdır. Buradan da kendisine çok teşekkür ediyorum hatırlatmada bulunduğu için. Efendim, Böylelikle yayınımızın sonuna geldik. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Tolga Kökten ve mikrofonda ben Mustafa Çamlıca. Yarın yine aynı saatte 15.05'te görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
Güne bakan.